İpek Yolu. Hoş geldiniz TGRT FM'de güzel böyle sonrasında yine sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Muhittin bizimle. Sevgili Cihat yerini aldı. Yine ben Hülya, her zaman olduğu gibi keyifli güzel bir tarih sohbetine sizi davet etmek üzere buradayız. Umarım her ne iş yapıyorsanız kulağınızın biri hiç değilse, ikisi olmasa bile biri hiç değilse bizde olur. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Her perşembe olduğu gibi yine keyifli güzel bir sohbetle tarihte bir yolculuk bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün cemreleri konuşalım mı? Düştü, düşüyor, kim tuttu, kim yakaladı bir taraftan, bir taraftan da hiçbir şey niye değişmedi diye soruluyor. Geçtiğimiz günlere kadar çok soğuktu hava. Evet. Anadolu'nun bazı yerleri hala gece çok soğuk, hala bazı yerlerinde kar var. Ki mevsim olarak da normal herhalde.
Normal tabii. Yani Mart ayı kış ayıdır Türkiye'de. Nisan ayı bile Türkiye'nin pek çok yerlerinde kış ayıdır. Fakat insanlara bu hayat bilgisi kitaplarında Aralık'ın 21'inde kış başlar, 21 Mart'a kadar devam eder diye öğretiyorlar. Ama kış ayları diye saydığınız zaman Aralık, Ocak, Şubat diye sayılıyor. Evet. Hal böyle olunca Mart bahar aylarından sayılıyor.
Mart, Nisan,
İnsanlarda böyle bir imaj uyanıyor ki Mart bahar ayıdır. Nasıl olur da Mart'ta kış olur? Halbuki bunlar bir fiksiyon, bir faraziyedir. Böyle tespit edilmiş. Anadolu soğuk bir memlekettir. Anadolu'nun pek çok şehirlerinde, yani Aralık'ı bırakın, Kasım ayı kıştır. Ekim ayında kar yağan yer çoktur. Ve hiçbir zaman Anadolu'da Mayıs'a kadar hiçbir yer ısınmaz. Şimdi bazı iklim değişikliklerinden dolayı insanlar belki ısındılar ama yani yine de soğuktur, yine de soğuktur. Onun için Anadolu hiçbir zaman Hıdır Ellez gelmeden baharın geldiğine, yazın geldiğine inanmaz.
Evet. Uygulamada da öyle aslında. Hakikaten mesela biz şimdi bakıyoruz Mart, Nisan, Mayıs takvimlerde bahar ayı olarak gösteriliyor. O zaman orada mı bir düzenleme yapmak lazım?
Belki de. Belki de insanların bu imajı değiştirmek lazım. Yani bazı ön kabuller var. Malum şimdi dünya haritası deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Kuzey yarı küre var, güney yarım küre var, yuvarlak bir harita var. İşte en üstte kutuplar var. Ondan sonra işte Avrupa, Rusya iniyor, iniyor aşağıya, en aşağıda işte Ümit Burnu'yla, Afrika'nın ucuyla, Avustralya ile harita bitiyor. Bu haritayı siz böyle kabul ediyorsunuz. Bu haritayı ters de çevirmeniz mümkün. Yani Avustralya'da yaşayan insanlar bunu ters de yapabilirler. Avustralya yukarıda, kutuplar aşağıda olabilir. Yani kuzey kutbunun ille yukarıda olacağını diye bir kaide yok.
Kuzey, hani
yani kuzeyin yukarıda olması sizin kabulünüzdür. Kuzey yukarıda değildir.
İki kere ikinin dört olması,
evet,
gibi bir
aşağıda
şey.
Aşağıda da olabilir kuzey.
Ama onlar bir başlangıç noktası herhalde. Yani bir şeyleri sabitleyebilmek,
evet,
için kabul edilenler.
Evet, böyle bir kabul. Tabii biraz da kuzey yarımkürede yaşayan insanların yaptığı kabuller. Bu mevsim kabulleri de böyle. Nasıl aylar bir kabuldür? Yani hiçbir ay 30-31 çekmez. Ay dediğiniz şey zaten sizin kabul ettiğiniz bir şeydir. Siz ona 30 derseniz 30 gün olur, 20 derseniz 20 gün olur, yani sizin bileceğiniz bir şey. Bu kamera ay değil ki.
O zaman daha çok yıl yaşamış oluruz.
Tabii daha çok,
mesela,
daha çok yıl yaşanır veya azaltırsınız, daha az olur. Mümkün, hepsi mümkün. Bir yıl 12 ay kabul etmişsiniz, etmeyebilirsiniz. Yani başka bir sisteminiz olabilir. Kamera takvime göre insan daha çabuk yaşlanır, daha çok yıl yaşar. Hiç, güneş takvimine göre daha çok uzun sürdüğü için yıllar daha az yaşlanır. Daha az ama daha az yıl yaşar. Bunların hepsi mümkün. Bunlar bir kabuldür. Bahar da bir kabuldür. Yani bahar geldi. Hiçbir zaman Aralık ayında, yani 21 Aralık'ta başlıyor ama hiçbir zaman Aralık bir sonbahar değildir. Aralık her zaman Türkiye'de kıştır. Adı üstünde kara kış derler. Belki hemen Aralık'ın birinde başlamaz şiddetli soğuklar ama Anadolu'nun pek çok yerinde başlar. Şubat, Ocak ayı zemheridir. Zemherinin soğuğu zaten meşhurdur. Hatta eskiden çok güzel kadınlara zemheri derlerdi. Yani soğuk nasıl adamı çarpıyorsa hiç beklenmedik bir şekilde.
Kadının güzelliği. Yakıcıdır bu arada,
yakıcı
değil
bir, mi? Evet evet, aynen öyle. Yani o kadın da güzel. Ben zemheri adı verilen kadınları duydum.
Adı zemheri.
Yok.
Hayır, sıfatı.
Kadın adı zemheri değil tabii ki. Kadına zemheri diyorlar. Yani biz, ben de şaşırmıştım. Ben adı zemheri zannetmiştim. Meğerse kadına güzelliğinden dolayı gençliğinde takılmış isim zemheri.
Hala öyle miydi peki siz gördünüz?
Şimdi mihrap yerinde diyorlar yani. Çok zaman Eski kadınlarda belki gençliğin güzelliğini muhafaza etmek çok zor. Çünkü çok doğumlar, meşakkatli bir hayat. O güzelliği muhafaza etmekte güçlük çekiyor. Şimdiki hanımlarda da belki çok doğum ve eski kadınlar kadar meşakkat yok ama başka meşakkatler.
Stresli gıda,
stres, kullandıkları kimyevi müstahzarlar, onlar da onlara zarar veriyor. Öyle çok fazla mihrap yerinde rastlamak zor oluyor. Ama nadir de olsa bir kadına veya bir erkeğe dikkatli bakıldığı zaman gençliğinde güzel veya yakışıklı olduğunu anlamak mümkün oluyor. Az çok hesap ediyorsunuz. Yani yıllar içinde ne kadar ne olabilir, şu olabilir.
Bu gerçek kadın kimini, güzelmiş, bu adam. Gerçek kimini ortadan kaldırdığınızda.
Evet.
Tekrar.
Bu kadın güzelmiş, bu adam yakışıklıymış diyebiliyorsunuz. Yani Zemheri'nin böyle bir şeye isim olması da enteresan. Zemheri soğuğu. Ama Şubat öyle değil mesela. Şubat Anadolu kültüründe soğuk tedavi ettiren, çağrıştıran bir ay değildir. Kısa olduğu için midir, nedir? Ağlasan da yazsın, gülsen de yazsın diye böyle halk arasında maniler vardır. Hakikaten de Şubat umumiyetle, yani her yıl farklı olabilir ama, umumiyetle evet, mutedil, havası kırık, kar yağsa az yağar, yağmur yağar, güneş daha çok açar. Fakat ondan sonra bu şuna habercidir. Siz Şubat'ın bu güneşine aldanmayın. Zaten
gülen yüzüne kanmayın.
Evet, kışın güneşine, hanımların gülüşüne güven olmaz.
Hep
yani
hanımlara yalnız bugün. Hep ne varsa hep onlara dokundurduk.
Yani kötülemedik yani bu.
Bir ama realite. Kışın güneşine, hanımın gülüşüne aldanmayın.
Şimdi yani hanımın gülüşüne aldanmayın şu demek. Hanım güler ama bu onun mutlu olduğunu veya bu işten memnun olduğu manasına gelmez. Acı gülüş. Yani öyle bir roman vardı, acı gülüş diye. Gülüşün de acısı var. Acısı var, ona inanmayın. Bunu değiştirebilirsiniz. Ben bazen ders anlatırken diyorum, çocuklar siz kışın güneşine, hocanın gülüşüne aldanmayın.
Durumu uyarım, annenin gülüşüne mesela.
Veya subaysanız yani askerlere kışın güneşine, komutanın gülüşüne aldanmayın diyebilirsiniz. Yani buradaki gülüş çok kişiye de teşmil
son
edilebilir.
Son güleni merak etmeyin.
Son gülen, son gülen mühim tabii, evet, doğru. Son gülen ve son söyleyen mühimdir. Şubat'ın güneşi çok aldatıcıdır. Arkasından Mart soğuğunun geleceğini haberdar eder, haber verir. Ve hakikaten de Mart ekseri yağ, belki kısa, belki uzun. Ama mutlaka yüzünü gösterir. Ben bu kadar zamandır Mart ayının baştan sona 31 gün öyle gün normal, mutedil geçtiğini görmedim. Ha, Mart da bahar ayıymış dedirten bir yıl yaşamadım. Ama benden önce yaşanmışsa bilmem. Mart'ta mutlaka bir gün de olsa şiddetli soğuğunu yapar. Zaten Berdel Acuz denilen koca karı soğukları Mart ayındadır. Yani namlu soğuklar düşünün. Yani kara kış fırtınası vardır, Zemheri fırtınası vardır. Üçüncü namlu soğuk, Berdel Acuz, Bert Arapça soğuk demektir. Acuz, acuze, yaşlı kadın demektir. Koca karı soğuğu, hikayesi var onu biliyorsunuz. Kadın genç erkenden yaylaya çıkmış, bahçeye çıkmış, soğuktan donmuş gibi.
Bahar geldi zannetmiş.
Bahar geldi zannetmiş. Aldatmış onu Şubat, aldatmış. Koca karı soğukları yaklaşık bir 5-6 gün sürer, en fazla 10 gün sürer.
Hangi döneme denk gelir? Mart'ın?
Eski kadınların malum takvimleri vardı. Ben bu yaşlı kadınların böyle hava raporu gibi bugün Ülker fırtınası, 3 gün sonra Kırlangıç fırtınası, şu gün bunu söylediklerine şahit olurdum. Eski takvime göre Mart'ın 13'ünde Mart başı başlar. Mart 9'u olduğuna göre Mart sonuna doğrudur. Mart'ın 20-21'inde olur bu soğuklar normalde. Ama hiçbir zaman sabit olmaz. Daha öne de gelebilir. Biraz geç de olabilir. Ama Mart 9'u denilen 13 gün. Çünkü eski takvimle yeni takvimle daha önce anlatmıştım. Kısa bir antiparantez söyleyeyim. Şimdi Rumi takvim denilen Jules Caesar'dan kalma bir takvim var. Güneş takvimi. Bu takvim bütün dünyada kullanılırken bu takvimde bazı hatalar sebebiyle Avrupalılar bunu 16. asırda düzelttiler. Papa Gregor zamanında düzelttiler. Gregorian takvim ortaya çıktı. Ve aradaki 13 günlük fark, bu hatadan kaynaklanan fark kaldırıldı. Yani o 13 gün takvimlerden silindi. Fakat Doğu ülkeleri, Rusya, Balkanlar ve bu arada Türkiye bunu kabul etmedi, Papa'nın yaptığı bu tasarrufu. Ve onlar eski usul devam ettiler. Buna Rumi takvim derler, Romalılardan alındığı için. Avrupalılarınkine Gregorian takvimi denir. 1917'ye kadar bizde böyleydi. Rusya'da böyleydi. İngiltere bile bu takvimden farklıydı. Sadece Fransa, İtalya, oralar, Almanya bunu kullanıyordu. Dolayısıyla eski takvimle şimdiki yeni takvim arasında fark var. Mesela dinleyicilerimizin babalarının, dedelerinin doğum günlerinde eğer 1300'lü bir doğum günüyse onun başındaki aya, güne mutlaka 13 gün eklemeleri lazım. 8 Mart'ta doğmuşsa dedeniz, siz 13 gün daha ekleyeceksiniz. 21 Mart'tır o. Ama 1917'den öncesi için böyle. 1917'de değiştirildi. Almanlarla biz müttefik olduğumuz için 13 günlük farkı kaldırdık. Bizde ayaklanan olmadı. Avrupa'da ayaklananlar oldu. 13 günümüzü verin bizim. Ne oldu 13 günümüz diye.
İleri mi?
İleri tarih, gitti. İleri atlandı. Fark kapatıldı. İnsanlar ayaklandı. Her neyse. Bundan dolayı Mart 9'udur bu koca karı soğukları. 13 gün eklediğiniz zaman buna 21'e 22'si de başlar. Yaklaşık 6 gün ile 10 gün arasında devam eden soğuklardır ve şiddetli soğuklardır. Bu soğuklarda siz kar, fırtına, yağmur ummayın. Ayaz, korkunç bir ayaz. Bunun namı budur. Bitti mi soğuklar? Bitmedi. Avril 5'i denilen, Avril'in 5'inden, Nisan'ın 5'inde olan 6 günlük soğuklar vardır. Bunlara da Sitte-i Sevr, öküz soğukları derler. Kork Nisan'ın 5'inden, Avril eski dilde Nisan'ın adıdır. Kork Avril'in 5'inden, öküzü ayırır eşinden. Yani öküzü bile şaşırtır bu soğuklar. O da 5 Nisan, 6 gün sürer. Demek ki 13 eklerseniz 18 Nisan. Düşünün, bakın Nisan ayından bahsediyoruz.
Nisan'ın ortasına geldik. Ve bu arada çiçekler açtı belki güneşten etkilenince.
Çiçekler açtı. Eğer bu öküz soğukları biraz fazla sert geçerse çiçekler donar, meyveler donar. Yani bir de öyle bir problem vardır. Yani aldanıp o çiçekler önceden açarsa böyle olur. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki Mayıs'a kadar bize yaz gelmiyor. Şimdi kışın ortasında, Şubat ayında, Mart arasında takvimlerde Cemre'nin düşüşü yazar.
Evet.
Bu Cemre'nin düşüşü bilenleri ve bilmeyenleri ümitlendirir. Aa, kış bitiyor.
Evet, biz Cemre düştü, bahar geldi, işte toprağa, suya, havaya derken.
Evet. Şimdi ihtiyarlar belki bunu biraz daha iyi biliyorlar. Gençler de onlara uyarak biliyorlar. Belki Cemre'nin ne manaya geldiğini bilenleri daha çok etkiliyor. Hele önünde de bir şiddetli soğuk varsa Cemre ateş yumağı demektir. Hı-hı. Cemre düştü, nereye? Havaya düştü. Sonra suya düşer, sonra toprağa düşer. Hı-hı. Yani havaya düşmesi...
Hava ısındı anlamına gelir.
Gelmez. Toprağa düşmesi... Hava ısınabilir de toprağa nüfuz etmeyebilir. Onun için önce havaya düşer, sonra suya düşer, en son toprağa düşer. Bir hafta arayla.
Evet.
Bu cemrelerin çeşitli hikayeleri var. Efsaneleri var, mitolojik. Rivayete göre eski Araplarda ocakta yanan 3 tane korun sırayla söndürülmesini ifade ediyor. Yani birinci havalar biraz ısınıyor, birincisi söndürülüyor. İkinci havalar biraz ikincisi söndürüyor, sonra üçüncüsü söndürülüyor. Bunlar cemre, ateş yumağı. Buna benzer pek çok rivayetler
artık
anlatılıyor.
Artık yaz geldi ya da işte bahar geldi, artık hava ısınmaya döndü, ihtiyacımız yok anlamına mı geliyor?
Evet, artık hava ısınıyor. Tabii Arap memleketlerinde böyle de kuzeye çıkınca aynı şey mi? Aynı şey değil tabii ki. Bu zaten Arap takviminin bize tesiridir. İran ve Türklere olan tesiridir.
Bizim için bir anlamı yok o zaman coğrafyamız için. Anlamı... Özellikle de coğrafi bir şey
evet,
bu ama iklimle ilgili bir şey olunca.
Tabii mesela kan aldırmak. Kan aldırmak çok şifalı bir şeydir ki Orta Çağ tıbbının zaten en mühim hastalık teşhisi ve tedavi unsurlarından birisidir kan alma. Nabız, idrar muayenesi ve kan alma aynı zamanda da tedavidir. Bu Hazreti Peygamber tarafından da çok tavsiye edilmiş bir tedavidir. Yani pek çok hastalık için kan alma tavsiye edilmiş. Peki bir de hasta olmadan muntazam aralıklarla kan aldırma tavsiye ediliyor. Buna hacamat derler. Şimdi bu hacamat acaba her memleket için aynı derecede bir ihtiyaç mıdır? İşte bilenler, ehli, ulema diyorlar ki sıcak memleketlerde kan basıncının fazlalığından dolayı zaman zaman kan alınmasına ihtiyaç duyulur. Ama kuzey memleketlerinde aynı değildir. Yani Arap memleketleri için çok faydalı olan bir adetin kuzey memleketinde yaşayanlar için faydalı olmayabileceği, hatta zararlı bile olabileceği söylenebilir. Onun için böyle bir durum var.
Bulunduğunuz yere göre.
Bulunduğunuz yere göre ve bünyenize göredir. Hı. Yani hacamat iyidir, güzel, biz de yaptıralım. Yani yaptırırsınız ama Araplarda ki faydası ve ihtiyacı kuzey memleketleri için aynı derecede değildir. Her neyse, bu cemre de belki Arap kültürü için bir şey ifade ediyor ama bizim için hiçbir şey ifade etmiyor demek değil. Ne olursa olsun artık kışın tesirinin azaldığı, güneşli günlerin fazlalaştığı ve baharın yaklaştığının habercisidir cemreler. Ve ekseriya bu cemreler düştükten sonra havada bariz bir değişiklik olur. Yani şiddetli ayazın olmadığı günlerde ondan önceki günler gibi soğuk olmaz. Bariz bir hissedilir, yani bir havanın değişikliği hissedilir. Ama bu demek değildir ki bu böyle devam edecek. Arada işte koca karı soğukları gibi, öküz soğukları gibi, ülker fırtınası gibi sayılı soğuklar eski tabirle olur. Ama havanın harareti artar. Eskiye göre.
Peki yapılan bir şey var mıdır? Hani Cemre düştüğünde yapılan bir şey sosyal
yok,
olarak?
Yok yok. Cemre bir Hıdrellez gibi veya bir kandil gibi dini veya milli bir adete bağlı bir şey değildir. Sadece bir takvim hadisesidir. Ama işte ifade ettiği mana baharın gelişini müjdelediği için ve eskiden hayatın hayatta mevsimler çok rol oynadığı için. Çünkü baharın gelişi meyve sebze ekinler, ziraat cemiyetinde yaşıyorsanız ticaret de olsa yolların açılması demektir. Ticaretin zenginleşmesi, artması demektir. Mahsullerin yetişmesi demektir. Onun için bahar ve yaz insanlar tarafından çok iştiyakla karşılanır. Şimdi de belki insanlar kışı pek sevmezler ama eski insanlar için yaz ve bahar çok daha iştiyakla karşılanır. Artık odunlar tükenmiştir, yakacak tükenmiştir. İnsanlar eve tıkanıp kalmaktan...
Bıkarsınız da yani onu sürekli sabah kalkıp soba yakmak, bütün sıcak
tutmak. İnsanlar bunu tasavvur edemez. Düşünün bir kasabada yaşıyorsunuz. Etraf adam boyu kar. Her gün evinizin önünü kürekle kürüyerek ancak dışarı çıkabiliyorsunuz. Ve bu aylarca böyle devam ediyor. Kar yağıyor. Her gün yağmıyor ama bir kere yağdı mı dolduruyor. Arada bir yağıyor. Tipi oluyor. Köy yolları kapanmış. Kasabanızın şehir olan irtibatı kesilmiş. Gelmek, gitmek mümkün değil. Dükkanlara uğrayanlar yok. Her gün soba yakmak zorundasınız. Karşınızda bakarsınız bir kar yığını camınızın önünde.
Şimdi tabii romantik tarafı var birkaç gün olursa.
Evet. Ama 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay kış olan memleketler var. Türkiye için söylüyorum. Evet. Devamlı karşınızdaki dağlar beyaz, sokaklar beyaz, arkanız beyaz, önünüz beyaz. Bu da tabii insanları birlikte sana bıkkınlık verir. Onun için cemreler eski insanlarda, yaşlılardaki ben o cemre düşmüş heyecanını takvimlere bakıp da hiç gözümün önünden götüremiyorum. Eski insanlar buna çok ehemmiyet verirlerdi.
Kısa bir ara verelim. Hemen arkasından buradayız tekrar. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İşte 6 ay, 7 ay, 8 ay kış hep kar görüyorsunuz. Mutlaka psikolojilerini de insanların etkiliyordur. Yaşama biçimlerini etkiliyordur. Evlerinin düzenini etkiliyordur. Yani çok yüksek tavanlı ev yapamazsınız. Çok büyük odalı ev yapamazsınız. Odalarınızda mutlaka her odada ayrı ısıtacak bir şey olsa gerektir. Bütün kış ne yiyeceksiniz? Korunaklı bir kileriniz olsa gerektir. Yazın onları ayrı bir meşakkatle kurutmanız, pişirmeniz, ne bileyim eğer hayvan kesiyorsanız onu ayrıca pişirip tuzlayıp kaldırmanız gerekir. Ayrı bir yaşam biçimi gibi.
Evet. Yani kış memleketinde yaşamak bayağı meşakkatlidir. İnsanlar şimdi bunu filmlerde eski olan hayatlarında görüyorlar ama vaktiyle bizim atalarımız, dedelerimiz yakın zamana kadar hala da Anadolu'nun pek çok yerinde böyle bir hayat yaşanıyor. Memleketimiz kim ne derse desin bir kış memleketidir. Anadolu topraklarının ekserisi soğuğun uzun müddet hüküm ferma olduğu bir yerdir. Belki güney sahillerinde belli yerlerde kış yumuşak geçer. Ben Arap memleketlerinde de kaldım. Orada kış geçirdim. Yani orada kış palto giymeden kışı geçirdiğiniz oluyor. Doğru düz kar hiç görmüyorsunuz. Birkaç kere yağmur yağıyor. Yağmuru da çok tesirli olmuyor. Ayaz ve soğuğa ben rastlamış değilim. Nadiren oluyor. O nadiren olan da onlar için çok büyük bir eğlencedir. Yani kar yağdığı zaman Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da onlar bayağı bir eğlencedir. 2-3 gün sürer zaten. Sanki bir festival kutlanıyormuş gibi. Ama bizim memleketimiz gibi karın Kasım'da hatta Ekim'de yağıp Ağustos'ta kar yağdığı vakidir Türkiye'de. Ağustos'un zaten 15'i yaz, 15'i kış derler. Vakidir. Hıdrellez'e yani 5-6 Mayıs'a kadar kalkmadığı bir memlekette kış hayatı yaşanıyor demektir. İkinci vahamet ise memleketin dağlık olmasıdır. Yani Türkiye düzlük bir memleket değil, bir Avrupa gibi. Ondan dolayı muhasalat, ulaşım bir hayli zordur. Kar nedir ki? Kar, kış. Eğer bulunduğunuz yer dağlık bir yerse hayatınız biraz daha zordur. Yollar mutlaka kapanır. Yani bir kere kar yağdığı zaman eski zaman için söylüyorum bundan 30-40 sene öncesine kadar bütün köy yolları kapanırdı dağda ve kış boyu açılmazdı. Onun için ben böyle köylere araştırma için veya çeşitli sebeplerle gittiğim zaman hep anlatırlardı yani kışın insanlar ölürdü burada hastalanırlardı ölürler.
Doktora ulaşamadı.
Doktora ulaşması mümkün değil. Doktorun gelmesi mümkün değil. Götürmek mümkün değil. Getirmek mümkün değil. Diyelim ki götüreceksiniz. Nasıl götüreceksiniz? Yol yok. Katıra yükleyeceksiniz. Hayvana yükleyeceksiniz. Yolda zaten.
O da bir eziyet.
O da bir eziyet. Yolda hayvan ölür. Sonra yolu kaybeder yolcular. Mecbur kalıp da bir yerden bir yere gitmek zorunda olan yolcular yolu kaybeder. Ve çok yerlerde Anadolu'da işte Mahmut öldüren, Ahmet öldüren, işte Hasan donduran yerleri vardır. Orada adamın öldüğü, donduğu anlaşılıyor. Onun için köylüler kış gelmeden önce yolu belli edecek böyle direkler dikerler, taşlar yığarlar ki yani yol buradadır. Çünkü ne kadar kar yağsa belli miktar o kendisini gösterir, yaparlar. Bu bile düşünün bir zahmettir. Kış gelmeden insanları bir kaygı alır. Kış geliyor. Nasıl bir kışla karşılaşacağımız belli değil. Mutlaka kar yağacak. Ne kadar yağacak? Uzun mu sürecek? Devamlı tipi olacak mı? Soğuk ne kadar olacak? Önceden odununuzu doldurmanız lazım. Kışın gidip odun kesemezsiniz. Şimdiki gibi kömür yok Anadolu'nun pek çok yerinde. Kömür olsa bile parayla ne kadar dayanacak? Bunlar bir iş. Dediğiniz gibi evin mimarisini de buna göre ayarlamanız lazım. Şimdi mesela Anadolu'nun bazı yerlerinde ve şehirlerde Türkiye'nin iklim yapısına uygun olmayan evler yapılıyor. Bu evler sebebiyle ısı kaybı fazla, masraf fazla, evler sıhhi değil. Kalın duvarlı evler yapacaksınız. Yazın serin, kışın sıcak tutacak. Çok yüksek yapamazsanız doğru, ısıtmanız zordur. Çatılarını eğer düzse, eskiden hep düzdü, belli zamanda küremeniz lazım. Küremez de eğer o kar orada ağırlaşırsa çöker ev.
Çatı başında çöker.
Çöker. Çökmezse yazın akar. Yani mutlaka bir problemi var. Çok fazla oda yapamazsınız. Çünkü çok oda demek, ısıtılması gereken çok oda demek. Varsa kapatılır. Birkaç odada ocak yakamazsınız. Birkaç odada soba yakamazsınız. Bu masraflıdır, zahmetlidir. Ama bir evde eğer kalabalık yaşanıyorsa mutlaka birkaç oda ihtiyacı vardır. Düşünün, bir evde anne baba ve çocuklar varsa mutlaka iki oda lazımdır. Dede nine varsa, hadi çocuklar onlarla yatarsa ne ala, yatmazsa üç oda demektir. Ya bütün bunları, bir de misafir gelirse, nadir de olsa kışın misafir gelir, ayrı bir oda demektir.
Isıtılması gereken evet. Yeni bir yer.
Ve de tabii şimdi insanlara bu bile zor geliyor. Isıtma vasıtasının olmadığı devirler var. Yani sobanın olmadığı devirler var. Ocak yakacaksınız. Bu ocak çok randımanlı olmaz. Yanar gider. Bacayı uzun tutmaya çalışırlar. Bunu Ruslar becermişler. Onların öyle sobaları vardır. İki odanın arasına koyarlar. O duvarın arasına. İki taraftan da yakılabilir. Ve o bütün borularla iki odayı da ısıtır. Yani bir soba yakarsınız. O iki odayı ısıtır. Bu bizim Kars'ta, Rus işgalinde kaldığı için Kars'ta, Ardahan, Sarıkamış, oralarda bu sobadan var. Hala o evlerde var. Bu bir avantaj ama Anadolu'da bu çok bilinmiyordu, bu soba. Sobanın ortaya çıkışı bile sonraki bir tarihtir. Sonraki bir tarih derken yine bir 100 yıl öncesine uzanıyor. O bile büyük bir buluş olarak görülmüş. Onu yakmak büyük bir derttir. Evet. Sobayı geçirmemek lazımdır. Yani söndürmemek, devamlı takviye edilmesi lazımdır. Soba var evde, dışarıyla işiniz var, mutfak öyle değil. Giriş çıkışta devamlı kıyafet değiştirmeniz lazım.
Kapının
değiştirmezseniz hasta olursunuz.
Kapının arkasına asılı dururmuş.
Kapı arkalarında yelekler, hırkalar asılıdır. Her çıkan odadan, sıcak odadan o yeleğini giyer, girerken çıkartır. Bu kolay bir şey değil. Şimdiki gibi paltonun çok yaygın olmadığı bir devir Anadolu'da. Köylük yerlerde palto giyilmez.
Ne giyerler dışarıda?
Kat kat giyerler efendim. Kat kat. Anadolu kadınlarının bir erkekleri şayak diye kalın yün dokunur sık bir şekilde. Ondan ceket ve pantolon dikilir. O bayağı kalındır. Yün münde giydiği zaman adamı tutar. Kadınlar ne giyerler? Kadın şayak giyemez. Kadınlar divitin veya kadife gibi tüylü kumaşları veya pazen daha fakirse kumaşların içini kapütüne yaparlar. Yünle, pamukla veya çapıtla kapütüne yaparlar. Onu kendilerine bir nevi kısa ceket yaparlar. Buna salta derler Anadolu'da. Bunların tabii daha süslüleri de vardır. İçi böyle kaputini olmaz. İşlemeli falan. Şimdi bazı folklor ekiplerinin üzerinde var. Sırma işlemeli. Onun işte daha kabasını düşünün. Onun kolsuzu da vardır. Yelek gibi giyilir. Kadınlar bunu giyerler. Dışarı çıkar. Üzerlerine de yine büyük çar denilen ısıtıcı örtüler alırlar.
Şimdiki o büyük şallar gibi.
Şallar gibi, atkılar gibi. Ve çok fazla da kışın zaten dışarı çıkılmaz. Kış demek evde oturmak demektir. Bu da dediğiniz gibi evde, şimdiki gibi evde bir şey bitti gideyim marketten alayım, böyle bir şey yok. Kasabada yaşıyorsanız bile bakkalda her şeyi bulamazsınız. Bakkalın malı bitebilir. Yani bakkalda mal biter kışın ve gelmez çünkü yol kapalıdır. Küçücük bir bakkal onu mal getiremez.
Zaten satılanlar da herhalde çok ihtiyaç gereği şeylerdir.
Kasaba bakkallarında her şey bulunur ama işe yarayan her şey bulunur. Yani orada her şey bulunur. Aradığınız belki çok ekstra şeyleri bulamazsınız ama çok enteresan şeyleri de bulabilirsiniz. Kasaba ve köy hayatında vaktiyle insana çok lazım olan şey. Mesela kına kına anlatırlardı. Kına kına aranmış. Kına kına eskiden sıtma hastalığında kullanılan bir baharattır. Şimdi kimse bilmez o. Eskiden sıtma çoktu. Çok tutardı. Kışın da çok olurdu. Mesela o bile bulunurdu bakkallarda. Elzem bir şeydir, mal. Onun için mutfağınızı bir kere önceden teminat altına almanız lazım. Önünüz kış, turşusundan reçeline
kendiniz
kadar.
Kendiniz hazırlayacaksınız.
Kendiniz tabii ki hazırlayacak elbette. Kavurmasından peynirine kadar. Yani ve yazın şeye koyduğunuz soğuk hava mağaralarına koyduğunuz un, şey sütlü mamuller, peynirler, yağlar gelecek. Yani kiler, kış kileri çok mühim. Kış kileri hazırlanacak. Çünkü çıkamazsınız. Mahsur kaldığınızı düşünün. Dağda şimdi bazen oluyor da filmlerde.
O evinizi kendi mahsur kaldığınız yer gibi düşüneceksiniz.
Öyle. Ev mahsur kalınan bir yerdir. Kasabada yaşayan için bir avantajdır. Bakkalı vardır. İyi kötü bakkaldan bir şeyler alır. Belki kasabanın bulunduğu mevkiye göre, yola yakınlığı, havanın mutedilliğine göre belki kış onları bu kadar tesir etmez. Sıcak memleketlerde, güney kasabaları falan böyledir ama Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Kuzey, Marmara, İç Ege buralar kışı dolu dolu geçirirler. Üst baş elbise ona göre kat kat. Yani ben eskilerden onu da duyardım. Yani şu yaz gelse de kat kat giymekten kurtulsak.
O bile bir eziyet.
O bile bir eziyet.
Çünkü o kat kat aynı zamanda kat kat çamaşır demek.
Kat kat çamaşır demek, bunu yıkamak zor. Su. Ha şimdi gerek gülünç bir şey. Su evlerde. Eskiden kasabalarda bile su evde değil. İstanbul'da bile su olmayan yerler var. İstanbul'da evlere suların dağılması 50'lerden sonradır. Çeşmelerden su taşıyorsunuz. Çeşme donuyor. Su yok. O da büyük bir felaket.
Her yer kar.
Her yer işte karlardan eriteceksiniz. O da çok zahmetlidir. Yani kar toplarım eritirim diye düşünmeyin. Kar çok azdır. Doldurursunuz kazanı, dibine bir parmak olur su. Yani o da bir meşakkat.
Havaleli ama tabii.
Evet, o da bir meşakkat. Yani düşünün eskilerin yaşadığı hayatı. Yani güzellikleri elbette olan ama meşakkati de çok olan bir hayat. Ama kim bilir burada ne zevkli hayatlar geçirdi. Daha önce kış gecelerinden falan
evet,
bahsettik. Sosyalleşme fazladır. Yani kışın...
Tam tersi gibi düşünür mü insan? Nasıl çıkacak evinden?
Yok öyle değil. Kış... hatta neşeli kış akşamları derler. Mangal başı kış gününün lale zarıdır, lale bahçesidir. Öyle değil. İşte o kışın yeknesaklığını, soğukluğunu, tek düzeliğini atmak için insanlar birbirine çok gider gelirler. Yapacak bir şey de yok. Hatta yazın böyle gençler birbirleriyle biraz uzun konuştuğu zaman anneler babaları kıza, kızım kış günü ne yapacaksınız? İşe bak şimdi. İş var, güç var şimdi.
Ha, şimdi
yaz, bahar,
çalış.
Evet. Kışın ne yapacaksınız der. Yani bir şey örüyorsa kız mesela, bir çeyiz falan örüyorsa yazın, annesi kızar. Bırak şunu der elinden. Kışın ne yapacaksın sen? Kışın uzun gecelerde ne yapacaksın? O zaman öğrensin. Şimdi iş var. Bağ bahçe işleri var yazın.
Çalışılacak. Aslında zor. Kısa bir süre içinde hem evin geçimini hem de giderini sağlayacaksınız.
Doğru hacım. Evet. Aynen öyle. Yani... Hem ziraat cemiyetidir. Kim ne derse desin. Uzun yıllar böyle olmuştur Türkiye. Bu ziraat cemiyetinde esnaf bile olsanız mutlaka bağınız vardır, tarlanız vardır. Öyledir eskiler yani. Ben dükkancıyım, bana ne tarla demez. Memurların belki yoktur, olması da beklenmez. Çok memurun bile eskiden maaşlarının düşük olduğu zamanlarda eğer tarlası takkası varsa biraz rahat ederdi.
Takviye.
Tarladan bir şeyler gelirdi takviye. Yeme olsun veya para olsun. Ziraat cemiyetiydik biz. Hayatımız ziraat üzerine kurulmuştur. Onun için yazın üretilecek, doldurulacak, para kazanılacak. Kışa tedarikle girilecek.
Evde aktarılacak. Baksanıza uzun bir kıştan bahsediyorsunuz. Ne duvar, ne çatı, ne boya, ne badana kalır.
Her sene evler eski tabirle şıhşar. Yani harap olur. Her yıl oturulan evler böyle. Oturulmayan siz düşünün. Bu evlerin Eylül ayında umumiyetle yapılır. Eylül, Ekim ayı. Ekim ayı avare ayı derler Anadolu'da. Yani yaz işleri biter. Henüz kış başlamamış. İşte o aylar avare de zannetmeyin ama ayın adı avaredir. Çok iş yapılan aylardır. Dan birisidir. Kış hazırlıkları ki birikmiştir. O ayda yapılır. Ekim ayı geldiğinde çatı aktarılacaktır. Aktarılmayan çatı mutlaka akar. %99 evler akar. Çünkü kış boyu kar yukarıda kalmıştır. Sızıntı yapmıştır. Belli yerlere oymuştur. Çatılar nasıl çatılardır? Birkaç çeşit çatı var. Birincisi Anadolu çatıları, köy evleri ve Anadolu'nun pek çok kasabası, hatta şehri Konya 50'li yıllarda böyleydi. Toprak çatı. Evin üzerinde tahtalarla yatay bir şekilde tahtalar dizilmiş. Üzerine onu artı şeklinde kesen ince tahtalar sık bir şekilde döşenmiş. Üzerine toprak yığılmış. Bu toprağın üzerine Anadolu'da şorak denilen yeşil çimentoya benzeyen bir toprak serpilir ve lo denilen büyük yuvarlak bir taşla düzlenir. Bu sertleşir, çimento gibi olur ve altına suyu geçirmez. Ama her sene bunun yenilenmesi lazımdır. Her sene
o kaldırılacak.
Şorak, tabii kaldırılması gerek yok. Her sene şorak dökeceksiniz üste ve loğla onu düzleyeceksiniz. Bu bayağı bir iştir yani, böyle anlatılması kolay ama koca çatıya çıkacaksınız. O loğ ağır bir şey. Defalarca gidip geleceksiniz ki o yeşil şorak denilen madde bütün çatıyı kaplasın. Şorak az gelirse, loğu iyi yapmazsanız, belli yerler açık kalırsa oradan akar. Kesin akar. Ve kışın evin akmasından daha kötü bir şey tasavvur edemezsiniz. Tamiri mümkün değil. Altına leğen koyacaksınız. Kış günü şıp şıp akacak.
Dinleyeceksiniz onu.
Evet, o da kolay bir şey değil. O soğukta bir şey akıyor. Bu. Bazı evler çatılıdır. Kasabalarda, şehirlerde bazı evler çatılı. İki tür çatı var. Tahta çatı vardır. Kuzey memleketlerinde olduğu gibi. Bu tahtanın da zaman içinde çürür. Birbirinden ayrılır. Kırılır. O ayrılan yerden akar. Buraların yeni baştan tamir edilip arkasının ziplenmesi lazım. Bu da bir iştir. Veya şehir evlerinde olduğu gibi kiremit. Kiremit çok azdır. Dışarıdan geliyor, Marsilya'dan geliyor. Kıymetlidir. Çok az evde kiremit vardır. İstanbul gibi, Bursa gibi evlerde vardır. O da kırılır. Kırıldığı zaman bu kiremit de öyle çok kolay bulunan ve ucuza temin edilen bir şey değil.
O yüzden eskiden kiremitlerin kırılmasına bu kadar kızar insanlar.
Kızarlardı, evet. Evet.
Yaşlı insanlar.
Yukarı çıkıldığı zaman... Evet. Bir şey almaya çok dikkat edin derlerdi, kiremitler kırılmasın. Kiremidin kırılması hem onlar hem de kırıldığı zaman kiremit akar. Yani kırılan kiremit. Şimdi kiremidi kıran umumiyetle kiremidi bir araya getirip kırılmamış numarası yapar. Fakat o kırılmıştır, o kiremit. Yağmur yağdığı zaman altı akar.
Yazık.
Siz kırılan kiremit yok, niye akıyor dersiniz. Çıkarsınız 3-4 tane kiremit kırılmış. Kim kırmış? Hayvan kırmış olabilir. Çocuklar kırmış olabilir. Yukarıda gezen birisi kırmış olabilir. Aktarmaya çıkan adam onları ihmal etmiş olabilir. Kiremidi yetmemiştir. Onları bir araya getirmiş olabilir. Bütün bunlar mümkündür. Onun için kiremit de olsa akar. Bunu mutlaka yapacaksınız. Bu sadece bu değil. Bu cam kenarları evlerin, ki evin en istenmeyen yeri ve en istenen yeri camdır. Eski insanlar yazın camımız büyük olsa dışarıyı sevsek derler. Kışın da şu cam olmasa da üşümesek derler. Onun için Anadolu'nun soğuk memleketlerinde camlar küçük ve yukarıda yapılır odaların. Sadece bir odanın camı büyük yapılır. O yaz evidir. Yaz evi
yaz derler.
Yaz odası. Kışın oraya ambar yaparlar. Orada oturulmaz. Küçük camlı yerler tabii de karanlık. Yani küçük cam yukarıda onlarda. Geniş böyle camı hatta küçük yaparlar. Altını duvar kalın ya. Altını böyle açarlar koni şeklinde. Aydınlık biraz artar.
Şeylerde de öyledir. Kalelerde,
kalelerdeki burçlarda. Gibi, aynen öyle. Burçlardaki gibi yaparlar. Ki yani ışık olsun ama delik az olsun diye. Zaten pencereye delik derler. Camın çok olmadığı zamanlar cam bulunmuyor. Cam kırılsa oraya taktıracak cam yok. Bir bez oraya asılacak, çakılacak. Bu çerçeveler ne kadar olursa olsun, toprak ev, ahşap ev, aralardan açılıyor. Açıldığı zaman oralar eser. Bunların kışın mutlaka bir şekilde gözenmesi lazım. Alçıyla, çapıtla, ne bulursanız.
Kapatılacak.
Yoksa muazzam üfürür. Şimdiki gibi kışlar değil, ne şiddetli kışlar yaşanıyor.
Peki bir soru, eğitim öğretim nasıl sağlanıyor?
Şimdi biz de bunları yaşadık. Çok şiddetli kışların olduğu zamanlarda biz mekteplerin tatil olduğunu bilmiyorduk. Çünkü mektep bizim evimizin mahallesindeydi. Yürüyerek gidiyorduk zaten. Biz aklımıza gelmezdi ki yani kışın okullar kapanacak. Hepimizin botları olurdu, çizmeleri olurdu. Kara bata bata giderdik. Yüksünmezdik de, yani kar var, gitmesek mektebe demezdik de. Çünkü öyle bir adet yoktu. Yapılıyordu. Bu mahalle mekteplerinde zaten çocuklar gidiyorlar, geliyorlar. Yani alışılmış bir hayat var. Dışarıya çıkan çıkıyor. Hayat devam ediyor. Yani kışın o kadar seyyar satıcılar var, anlatmıştık daha önce. Onlar geliyor da, insanlar da ister istemez dükkanına gidiyor, camisine gidiyor. Çocuklar mektebine gidiyor. Yani hayat devam ediyor.
Bu ama İstanbul için geçerli. Mesela daha kırsalda, metrelerce kar olduğu yerlerde.
Olduğu yerlerde de şöyle, köylük yerlerde de, kasabalık yerlerde de insanlar tedbirini alıyor. Ana yolları imece usulüyle köylüler küreklerle açıyorlar. Her yolda bir adamın geçebileceği kadar yer açılıyor yollarda. Gördüm ben bunları. Kar adam boyu. Kürekle yol açılmış.
Bu sene
adam
de öyle fotoğraflar çok geldi.
Tabii. Yani evler arası zaten her ev o yolu açıyor. Yolu da o mahalleli açıyor. Dolayısıyla insan evinden çıkıp o yoldan böyle şey gibi labirent gibi labirent gibi yürüyor. Evet, böyle
yerler. Üstü açık tüneller gibi.
Üstü açık tüneller gibi. Hayat devam ediyor orada da aynı şekilde.
Yine çalışmaya, üretmeye ellerinden geldiğince işlerine göre devam ediyorlar
şimdi
herhalde.
Şimdi köylük yerde kışın çok fazla istihsal üretim olmaz. Tarla takka işi olmaz. Fakat kışın da yapılacak işler vardır. Kadınlar için kışın yapılacak işler dokuma işleridir. Çünkü koyunlar kırkılmış, iplikler hazırlanmış fakat yazın dokuma imkanı olmamış. O iplikler güzelce iğrilir, iplik haline getirilir ve dokuma yapılır. Evlerde çok dokuma vardı eskiden. Kadınlar dokurlardı. Pamuklu kumaşı da, yünlü kumaşı da. Anadolu'nun hemen
kendi kullanacakları kumaşları.
Kendi kullanacakları kumaşları.
Satmak için değil
bazısı
yani.
Bazısı da satardı. Bazısı da bunları satardı. Bundan geçinirdi. Bunu işleyen, boyayan ayrı ayrı sınıflar vardı. Kışın bu işler yapılır. Kışın çok şiddetli olduğu köylerde, bunlar ümumiyetle dağ köyleridir. Ormancılık, marangozluk inkişaf etmiştir. Bu köylerde kışın tatlı bir ihsanı vardır. Oradaki insanların ekserisi marangozdur. Kışın her evin küçük bir atölyesi vardır. Atölyede marangoz aletleri yapılır. Köye yarayacak tahta aletler yapılır. Bunlar baharın satılır. Ve evin ihtiyacı olanlar karşılanır. Ve bunun dışında kışın köylük yerlerde, kasabalarda kültürel faaliyetler devam eder. Kışın, yazın insanlar öyle çok fazla camiye gidip gelemez. Tarlası var, kılarsa da namazını orada kılar. Bir araya oturup sohbet edemez. Zaten geceler kısa, gündüzler uzundur. Yorgun argın adam evine geliyor, yatsıyı zor bekliyor. Kışın öyle değil. Kışın yatsı namazı kılınır camide. Camide soba yakılır. Çok kişi camide soba yakmaz. Her köyde veya kasabada bilinir. O gece birisi odasını açar. Oda demek misafir odası demektir. Bunun girişi dışarıdan olur. Evin içinden ayrı bir girişi vardır. Bir de dışarıdan giriş vardır. Selamlık yani. Misafirler buraya alınır. Gece kalanlar da burada kalırlar. Her gün birisi odasını yakar. Yakmak demek orada soba yakar. Çay demler. İşte çay yokken artık ne ikram edecekse. O mahalleli ona gelirler. Yatsı namazını orada kılarlar. Çünkü camiye soğuktur. Uzun da sürüyor namaz. Orada sohbet ederler. Dini sohbet ederler. Kültürel şeylerden konuşurlar. İcap ederse oyun oynarlar. Bir bitti oturur ve dağılırlar. Erkeklerin eğlencesi budur. Böyle bir sosyal faaliyet de vardır. Ama bu her kış akşamı devam eder.
Her kış akşamı birisi kapısını açar.
Açar evet. Bugün Ahmet dedir, yarın Mehmet dedir.
Orada herhalde bir sonraki gün kimde olacak? İşte
bilinir. Önceden bilinir. Sırayladır zaten. Alışılmıştır da yılların alışkanlığı.
Evet, kış.
Yani kış tatsız da. Kendine göre tatlış tarafları da var.
Bir parça tabii dinlenme anlamına da geliyor. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar. Daha erken kalkıp daha geç yattıkları bir yaz mevsiminden sonra kış bir dinlenme
dönemi. Kış bir istirahattır Yani kış kar berekettir dedikleri gibi kış berekettir. Merkez Efendi'ye sormuşlar. İşte dünya yeniden yaratılsa nasıl istersin? Merkez Efendi demiş gene böyle isterim demiş. Yani yaz, kış, ilkbahar hepsi gayet güzel. Bu şekilde olmasını isterdim. Evet her bir ayın sıkıntıları var. Ben yazı sevmeyen de çok gördüm yani. Yaz ayı sıcağını sevmeyen de çok gördüm.
Bizim metropol düzenimiz artık şehri de geçtik. Metropol düzenimiz hiçbir şeyden tat almaya fırsat vermedi. Çünkü hep aynı rutinde çalışıyoruz.
Yani şimdi büyük şehirlerde kış deseniz ayrı problemleri var. Yaz deseniz ayrı problemler var değil mi? Ya evlerimiz yanıyor. Klima çalıştırsanız klima alerjik hastalıkları tetikliyor. Temizlenmesi ayrı bir dert. Gayri natürel. Zaten natürel değil yani o klima. Dışarı çıksanız yanıyor. Deniz kenarına gitseniz kalabalık. Yazın kendine göre bir takım sıkıntıları ve hastalıkları var. Baharlar deseniz yağmurlarla telaşla geçiyor. Kış deseniz zahmetli. Onun için metropolde tabiatla çok fazla iç içe olmadığınız için mevsimler sizi daha fazla mütesir ediyor.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.